Ayrım 13, sayfa 117. Mustafa güldü. Öyle ya, bütün dünyada yenilikten geçilmiyor bu ara. Balkanlarda, Sina Yarımadası'nda da bir sürü yeni devlet kuruldu. Yeni milletler oluştu. Rusya'da Bolşevikler iktidara geldi. Bakalım onlar ne yapacak? Onlarınki daha da değişik. Halk yönetecek diyorlar. Yani duruma bakınca öyle anlaşılıyor. Ama izin vermezler. Devletin olduğu hiçbir yerde halkın kendini yönetmesine izin vermezler. Bak göreceksin. Bize gelince zavallı Rumları sürüyorlar. Yunanistan'dan da Müslüman getireceklermiş. Ulan adam adam değilse ha Müslüman olmuş, ha Rum olmuş. Ne fark eder? Enis, ama araya nifak girdi bir kere. İzmir'i yakıp yıkıp gittiler. Bebekleri kundaklarında boğdular. Millet İzmir'i, Karadeniz'i boşaltırlarken yaptıkları katliamı unutamıyor dedi. Mustafa, unutamıyor değil, unutturulmuyor. Osmanlı'nın, bu devletin kendi tarihi katliam dolu be muallim. Onlar unutuluyor da bu niye unutulmasın? Birileri kaşıyor meseleyi de o yüzden unutulamıyor diye yanıtladı. Enis kendini tutamadı. İyi söylüyorsun, hoş söylüyorsun ama dün gece adamların Rum göçmenleri soydu, bundan haberin var mı? Mustafa yine güldü. Hiç merak etme muallim bey, benden habersiz buralardan kuş bile uçmaz. Bak sen bile elimize düştün. Benim kati suretli emrim var. Lüzum olmadıkça tek bir adam bile öldürmeyeceksiniz. Soygunlara gelince, ben soymasam ne olacak ki? İki adım öteye gittiler mi zaten çetecilerin eline düşecekler. Çeteciler yalnız mallarını değil canlarını, namuslarını da alıyor. Hiç olmazsa biz hafif bir soygun yapıp onları sonraki tehlikelere hazırlıyoruz. Aldıklarımızın yarısını da yoksula dağıtıyoruz. Hele şimdi bir de yeni türemiş birileri çetecilere bir Rum düşmanlığı aşılıyor ki deme gitsin. Daha dün kuzu gibi olanlar bile azılı bir Rum düşmanı olup çıktı. Ta Karadeniz'den adamlar geliyor bu zihniyeti yerleştirmek için. Enis'in şaşırdığını fark edince gülümsedi Mustafa. Bakma öyle. Dağın başındayız ama her şeyden haberimiz var bizim. Enis şaşırmakla kalmayıp ürkmüştü de. Eğer eşkıya başının söyledikleri doğruysa, İra ve ailesinin de çetecilerin eline düşmesi an meselesiydi. İyiden iyiye huzursuz oldu Enis. Gelen kahveden hiçbir şey anlamadı. Her şey Enis'e batmaya başladı. Mustafa'nın sohbeti, uzandığı şilte, ayağına sardıkları malzemeler. Her şeyi arkasında bırakıp yokuş aşağı koşmak, kuş gibi uçarak İra'ya ulaşmak istiyordu. Ama gel gör ki Mustafa sohbeti derinleştirdikçe derinleştiriyor, Lozan'dan girip meclisin kurulmasına kadar her konuda Enis'in fikrini soruyor, ardından da doğru düzgün beklemeden kendi yorumlarını sıralıyordu. Enis bir noktadan sonra sadece tasdik etmeye ve kafa sallamaya başladı. Sabrının tükenmesine ramak kalmıştı ki kapıda Sicim belirdi. Onu gören Mustafa neşelendi. Gel Sicim, gel. Bak misafirin iyileşti bile. Sicim içeri girdi. Nasılsın ağabey? Diye sordu Enis'e. Onu gören Enis de canlandı. Canını ona borçlu olması bir yana, bu çocuğun kendisine gösterdiği saygı ve sevgiyi hissediyor ve buna layık olmaya çalışıyordu. Enis'in peşine düştüğü adamı öldürdüğü için suçluluk duyan Sicim ise yoldaşlığını daha önce sınadığı bu bilgili ve görgülü arkadaşı için canını bile vermeye hazırdı. Enis'e duyduğu sevgi ve saygı suçluluk duygusuyla katlandıkça katlanıyor, adeta Sicim'i ezip geçiyordu. ''İyiyim, iyiyim çok şükür.'' dedi Enis. Sicim Mustafa'ya döndü. ''Yeni mallar getirdik ağam, ahırlar dolmak üzere.'' Mustafa ağır ağır yerinden kalktı. ''Bugünler maşallah bereketli gidiyor.'' deme gitsin. Bu da Venizelos ile Mustafa Kemal'in bereketi. Allah için gerçek sahibinin adını vermek gerekirse İngilizlerin bereketi. Ne diyelim, ben bir bakayım dışarıya. Mustafa çıkınca Sicim adeta kalbini eline alıp Enis'e sunmayı arzu edercesine ona sokulup sordu. ''Rahat mısın? Bir emrin var mı abi?'' ''Sağ ol Sicim. Bir an önce ayağa kalkmaktan başka bir dileğim yok.'' Sicim ''Merak etme abi.'' dedi. ''Burada herkesin kanı sana kaynadı. Mustafa ağamızın bile. Elimizden geleni yaparız. Hiç merak etme.'' Enis duygulandı. Sicim bunları öyle yürekten söylemişti ki Enis onu kucaklayıp öpmek istedi. Bu kara kuru oğlanın günün birinde kaderinde bu kadar önemli bir rol oynayacağı hiç aklına gelmezdi. Hadi sen işine bak, beni merak etme, dedi. Sicim yıldırım gibi dışarı fırladı. Yine hayvanlarla eşkıyaların sesi birbirine karıştı. Mustafa'nın sert ve kısa emirleri bir kez daha bütün sesleri bastırdı. İçerideki kandiller yenilendi, yer sofraları kuruldu, yemekler yendi, şakalar yapıldı. Gelen ganimetler depolandı. Bal mumu, battaniye, berber aynası, berber taşı, çakı, enfiye kutusu, tütün tabakası, entari, fermane, fil dişi, tarak, hırka, İngiliz usturası, kahve tavası, kazan, mavi boncuk, mest, misk kutusu, potin, sabun, şal, şalvar, tarak, tesbih, top bez, tosya kuşağı, un ve benzeri mallar itinayla istiflenerek arkadaki mağaraya kaldırıldı. Sonra yerlere yataklar serildi ve nöbet için dışarıda birkaç kişi bırakıp uyudular. Enis buradan çıkana kadar günlerin böyle geçeceğini anlamıştı. Henüz birinin yardımı olmadan yerinden kalkamıyor, kalktığında ise sol bacağı üzerinde zıplayarak yürüyebiliyordu. Tahtadan iki koltuk değneği yapmışlardı ona. Zaman zaman tuvalete gitmek için dışarı çıktığında bir kayanın üstüne oturarak zirveden aşağıyı izliyor, göz alabildiğine uzanan ovayı, ovada bir mücevher gibi parlayan gölü tarayarak İra'nın izini arıyordu. Bir ara sicime olup biteni anlatmak, ondan yollara düşüp İra'yı bulmasını istemek geçti kafasından. Bulup ne yapacaktık? Belki götürüp Ankara'daki annesine teslim edebilirdi. Ama bu kadar işin gücün içinde sicimden bunu istemeye hakkı olmadığını hissediyor, eğer konuyu açarsa çocuğu ağır bir ikilemle karşı karşıya bırakmaktan, hatta belki hayır cevabı almaktan korkuyordu. Evet dese bile bu karmaşa içinde Ankara'ya ulaşmalarının çok zorlu olacağını düşününce tümüyle vazgeçti bu fikrinden. İki gün sonra kahveler içilirken sohbette iyice koyulaşmıştı. Enis Mustafa'ya, ''Benim gitmem lazım ağam.'' dedi. Mustafa şaşırmadı. Sadece bir süre sustu. Sonra Enis'in yüzüne dikkatle bakarak, ''Gitmen lazım demek. Öyle mi düşünüyorsun?'' ''Bak muallim bey, eğer bir gece yarısı bu karlı zirvelere yolun düştüyse, her ne şekilde olursa olsun bu dağ seni çağırdı demektir. Benden sana tavsiye, bu çağrıya kulak ver.'' dedi ve ayağa kalkıp dışarı doğru ilerledi. Enis adamın arkasından baka kaldı. Belki de doğru söylüyordu. Geldiğinden beri onunla sık sık sohbet eden, hayat deneyimini, dünya görüşünü onunla paylaşan bu eşkıya, belki de olup bitenleri Enis'ten çok daha iyi görüyor, dünyayı daha akıllıca kavruyordu. Mustafa dışarı çıkmadan dönüp ona bir kez daha baktı. ''Sana iki gün mühlet muallim bey.'' dedi. ''İyi düşün taşın. Yine gideceğim dersen karar senin.'' Cennetten kopuş. Sultan Sazlığı'nda moral depoladıktan sonra yeniden yola düşen Göremeli göçmenler yavaş yavaş Mersin'le ilgili hayaller kurmaya başlamıştı. Zira karşılarına çıkabilecek en güç engelleri aştıklarını düşünüyorlardı. Artık düz ovadaydılar ve yeterli erzakları, birkaç altınları ve biraz da paraları vardı. Bu arada Niko'nun kafile üstündeki etkisi giderek artıyordu. Bu meşakkatli yolculukta bir oğul sahibi olmuş, koyunu Venüs, iki kuzusuyla geri dönmüş, bütün kafileye erzak ve hayvan bulmuş, öldürülen amcasının yerini başarıyla doldurmuş ve oğluna da onun adını vermişti. Kafilenin kahramanı haline gelmesi için bu kadarı yeter de artardı bile. Niko ise kafilenin kendisine biçtiği bu payeye layık olmaya çalışıyor, kararları titizlikle alıyor, adaleti elden bırakmıyordu. Venüs'ten her akşam sadece iki tas süt sağılıyor. Biri bereket olarak yapılan yemeğe katılıyor, öteki de sütü bol olsun diye Filipya'ya içiriliyordu. Gerisi ise içmesi için kuzucuklara bırakılıyordu. Kuzucukların isimlerine ise her gün bir yenisi katılarak çoğalıyordu. Çocuklar akıllarından geçen her ismi ortaya atıyor, aralarında anlaşamayınca da herkes hayvancıkları kendi seçtiği isimle çağırıyordu. Niko, kuzucukların yeni doğan oğlunun rızkı olduğunu düşünmesine rağmen bütün kafilenin sahiplenmesine göz yumuyor, hatta onların duygularına gölge düşürmemek için hayvanlara fazla yaklaşmıyordu. Kafilenin sorumluluğu onun için her şeyden önce geliyordu. Amcasının ölümünden sonra Komitenin inisiyatifi ona bırakması sonucu farkında olmadan tek irade haline gelince zihni berraklaşmaya başlamıştı sanki. Karşılaştıkları her olay, vermek zorunda kaldığı her karar karşısında insan ilişkilerine dair yeni yeni şeyler öğreniyor, kafasındaki her şey alt üst oluyordu. Kafasındaki düşüncelerin ve aldığı sorumluluğun ağırlığı onu giderek suskunlaştırıyor, bu da ona duyulan sevgi ve saygıyı daha da perçinliyordu. Gerekmedikçe tek kelime etmiyor, konuşacağı zaman da düşüncelerini detaylarıyla tane tane açıklıyordu. Öyle ki artık herkes yalnız onun sözünü dinler olmuştu. Dimitro'nun öldürülmesinden sonra kafile içindeki duygusal merkez, İra ve ailesinden kayarak bir oğlan çocuğu doğurmuş Filipya ve giderek kahramanlaşan Niko'ya yönelmişti. Eleni bu kaymayı açıkça hissediyor, yalnız kocasını değil, yıllardır elinde tuttuğu gizli bir iktidarı da yitirdiğini anlıyordu. İra ise bunların hiçbirinin farkında değildi. O ne kadar görünmez, fark edilemez olursa o denli mutlu oluyordu. Elinden gelse bu yolculuğu bir gölgeye, bir ruha dönüşerek tamamlamayı tercih eden bir hali vardı. Aileden sadece Agnes, kendi yaşıtları arasındaki cazibesini koruyor ve bunun tadını da fazlasıyla çıkarıyordu. Dağ ve dağ. Enis, eşkıya başının sözlerini kendi kendine defalarca tekrarladı. Dağ seni çağırıyor. Evet, ömür boyu bu eşkıyalar arasında kalabilirdi. Ya da bir süre kalıp sonra annesinin yanına Ankara'ya dönebilirdi. Yahut işine, ama işine ve Kayseri'deki hayatına o kadar uzaklaşmış, öyle yabancılaşmıştı ki sanki oraya dönerse Enis değil de bir başkası gidip devam edecekti o hayatı. Ama net olan bir şey vardı ki artık İra'yı bulması giderek bulanıklaşan bir hayale dönüşüyordu. Aklından bunlar geçmesine rağmen içinden bir ses "Hayır, hayır, teslim olmak için daha erken, çok erken" diyordu. Bu karmaşık duygular içinde gidip gelen Enis hala kimseye içini açmamış, derdini paylaşmamıştı. Ona bu yollara niye düştüğünü soranlara bir Rum'un ona yüklü bir borcu olduğunu, o parayı almak için adamın peşine düştüğünü söyleyip geçiştiriyordu. Feleğin çemberinden geçmiş bu insanlara bir Rum kızının peşine düştüğünü söylemekten çekiniyordu. Geldiği günden itibaren ondan beklenen düzgün, bilgili ve görgülü, kibar muallim imgesini sarsmamak için elinden geleni yapmıştı. Bunu sonuna kadar sürdürmekte de kararlıydı. Başta sicim olmak üzere hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyordu. Mustafa'nın Enis'e tanıdığı 2 günlük mühlet çoktan dolmuş, Enis adeta dağdaki haydutların yaşamının bir parçası olmuştu. Baskından baskına, soygundan soyguna koşan, gökten yağ yormuşçasına ganimet kaldıran eşkıyalar, bütün bu koşuşturma ve telaş içinde Enis'i kendi haline bırakmışlardı. Artık ona misafir muamelesi yapmıyor, işlerinden biri gibi davranıyorlardı. Yalnızca sicim mağaraya her dönüşte mutlaka yanına uğruyor, bir şeye ihtiyacı olup olmadığını soruyordu. Eşkıya başı Mustafa ise hesapları ona tutturmaya başlamıştı. Gelen davarların, atların, eşeklerin, toplanan altınların ve bunların kime ne kadar dağıtıldığının hesabını tek tek ona yazdırıyordu. Defter üzerindeki sayılar büyüdükçe Enis'in sıkıntısı artıyor, eşkıyaların soygununa, yağmasına ortak olduğu hissi onu giderek daha çok rahatsız ediyordu. Mustafa ise verdiği her işi itinayla yerine getiren, bu indeki hayatlarına farklı bir tat katan Enis'le ilgili daha büyük hesaplar yapmaya başlamıştı. Kazandıklarını gözüne sokarak onu kendisine bağlamayı, günün birinde dağdan inse bile kendisine sadık bir işbirlikçi yaratmayı amaçlıyordu. Enis'i iltifatlarla boğuyor, onun gönlünü okşuyordu. Sohbetlerden birinde Enis'in Ankara'daki yaşlı annesinden söz etmesini fırsat bilen Mustafa, "Belki bir şeye ihtiyacı vardır. Bir adamla biraz para falan göndereyim mi muallim bey, arzu eder misin?" demiş. Enis'i can evinden vurmuştu. İra'nın hayali soluklaştıkça annesi daha fazla aklına düşmeye başlamıştı Enis. Yaptıkları uzun bir sohbetin ardından Mustafa ortalığı kontrol etmek için yanından uzaklaşınca o da dışarı çıkıp bir kayaya yaslanmış, onu bir kapan gibi kıstıran Erciyes'in yalçın kayalarına bakarak düşünmeye başladı. Kırık bir bacakla bu dağları tek başına aşmanın mümkünatı yoktu. Ancak at sırtında inebilirdi. Ama ata binmesi için de yardıma ihtiyacı vardı. Bunun için Sicim'den yardım isteyebilirdi. Ama bu da onun canını tehlikeye atmak anlamına gelirdi. Son günlerde Mustafa'ya gitmek istediğini birkaç kez daha ima etmesine rağmen Mustafa bunu duymazlıktan geliyordu. İzin vermek bir yana, her saat ona kendilerinden biriymiş gibi, hatta herkesten yakın davranıyordu. Enis zaman zaman kendini olayların akışına bırakmak istiyor ama bazen de adresi belirsiz bir öfkeye kapılarak her tarafı yakıp yıkmak ve oradan kaçmak istiyordu. Kaçmak, gitmek. Bu kelimelerin içinin kendisi için boşaldığını hissediyordu. Umudunu ve yaşama isteğini yitirmişti. Aşkının peşinden koşarken, ona ulaşmaya çalışırken kendisini kaybetmişti. Bir süre sonra aşkın hissettirdiği o sonsuzluk duygusunun aslında kendi gücünün sınırlarıyla belirlendiğini, hissettiklerinin tümüyle kendi yarattığı bir halüsinasyon olduğunu fark etti. O, İran'ın peşinde koşmakla vefasının, ilkelerinin, ahlakının, dürüstlüğünün sınırlarını çiziyor, hangi noktada takılıp düşeceğini görmek için çıktığı bu amansız yolculukta karşısına çıkan engellere sabırla direniyordu. Eğer o tensel tutkuyu işin içinden çıkarıp alırsa, geriye kala kala bunlar kalıyordu. Kendi duygularının sınırı ve karakterinin güçlüğü. Ayrım sonu, sayfa 126.